Ayrım 32.
Buyurun, sizi her zamanki yerinize alayım. Hoş bulduk İhsan diyorum. Her zaman oturduğum masaya yürürken. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun başkomiserim? Alışmaya çalışıyoruz. Alışmaya çalışıyoruz sözleri aslında durumu açıklıyor ama emin olmak için soruyorum. Neye alışmaya çalışıyorsunuz? Bilmiyor musunuz der gibi bakıyor gözleri. Evgenya Hanım'ın yokluğuna. Yunanistan'a gitti ya. Evet diyorum, yaşadığım hayal kırıklığını gizlemeye çalışarak. Gitti değil mi? Sahi başkomiserim, siz havaalanına gelmediniz. Çağırmadı ki diyecek halim yok ya. İşler şu ara çok yoğun diyorum. Bir cinayet soruşturması. Epeyce karışık bir mesele. Siz çözersiniz. Elinizden ne kurtuldu ki bugüne kadar? Öyle ya, elimizden ne kurtuldu ki? Suçluları birer birer yakaladık ama bu arada sevdiğimiz insanları kaybettik. Kendimizle ne kadar övünsek yeridir hani. Tabii bunları söylemiyoruz. Bakalım İhsan, olayı çözmek için elimizden geleni yapıyoruz işte. Ben masaya yerleşirken başka kimse gelecek mi başkomiserim diye soruyor İhsan. Bir arkadaşım gelecek ama sen rakıyı getir, biraz da beyaz peynir, meze filan. Usul usul başlayalım. Emredersiniz başkomiserim. Göz açıp kapayıncaya kadar masayı kuruyor İhsan. Beyaz peynirden söğüş tabağına, kış kavunundan lakerdaya mezelerimi yerleştirdikten sonra rakımı da kendi elleriyle dolduruyor kadehe. O rakıyı doldururken tereddüt içinde kıvranıyorum. Sonunda bir kez daha hevesim irademi yeniyor. Yine de temkinliği elden bırakmıyorum. Doğrudan Evgenya'yı sormak yerine. Şu Girit'teki Tatavla buradan büyük müymüş diye soruyorum. Büyükmüş başkomiserim. Bir saat önce konuştuk Evgenya Hanım'la. Daha önce de birkaç kere aradı zaten. Yüreğim burkuluyor. Benden esirgediği ilgiyi çalışanlarına göstermekten çekinmiyor Evgenya. Girit'teki meyhane diye sürdürüyor İhsan. Buranın iki katıymış. Müşterisi de oldukça fazlaymış. Bizim buradan farklı yürüyor işler. Onları öğrenmeye çalışıyormuş Evgenya Hanım. Öğrenir diyorum. Daha kaç gün oldu gideli. Rakımın üzerine su ekledikten sonra size bir şey söyleyeyim mi başkomiserim diyor sanki bir sır verir gibi fısıldayarak. Evgenya Hanım pek mutlu değil. Çocukluğundan beri tanırım onu. Tatsız geliyordu sesi. Umarım yanılıyorsundur İhsan diyerek rakı kadehine uzanıyorum. Umarım orada mutlu olur. İhsan benden daha açık sözlü. Olmasın be başkomiserim. Orada mutlu olursa geri gelmez. Evgenya Hanım buraya gelsin, burada mutlu olsun. Onsuz tadı yok bu meyhanenin. Konuşurken yüzünde manidar bir ifade beliriyor. Bunların hepsi olanın bitenin farkında. Allah bilir içten içe, kadını yalnız bıraktın, bak çekti gitti diye beni suçluyorlardır. Hadi o zaman diye kadehimi kaldırıyorum. Evgenya'nın mutluluğuna, İstanbul ya da Girit, o nerede isterse. İhsan müşterilerle ilgilenmek üzere öteki masalara geçerken meyhanenin içini müzeyyen senarın o demlenmiş ses dolduruyor. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Ulan bu puşlar mahsustan mı çalıyorlar bu şarkıları? Ne bu be? Sanki çektiğimiz yetmezmiş gibi. Hiç sesini çıkarma Nevzat, kabahat sende. Kalkar gelir misin Evgenya'nın meyhanesine? Olacağı budur işte. Şu Ali de nerede kaldı? Bu düşüncemin yanıtıymış gibi cep telefonum çalmaya başlıyor. Arıyor işte. Eşek herif yeterince gecikti. Gelemiyorum demese bari. Öksüz çocuklar gibi tek başımıza kalmasak masada. Yok Ali değil. Ekranda tanımadığım bir numara. Kim acaba? Alo? Alo başkomiserim diyor ürkmüş panik içinde bir ses. Ben Can. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Can sen misin? Çıkaramadım bir an. Başkomiserim burada bir tuhaflık var. Evin önündeki ekip arabası gitti. Birkaç kez de evin telefonu çaldı. Açtım cevap veren olmadı. Belki boşuna endişeleniyorum ama Cengiz diye geçiriyorum aklımdan. Tamam Can geliyorum. Sen kapılarını kilitle, tanımadığın kimseyi de içeri alma. Biz geliyoruz. Bekliyorum başkomiserim. Can'ın telefonunu kapatıp Ali'yi arıyorum. Gelmek üzereyim başkomiserim diyor mahcup bir sesle. Yokuşu çıkarıyorum. Buraya gelme diyorum. Yemeği sarı yerde yiyeceğiz. Kurtuluş meydanında buluşalım. 33. Ben Pavlus'u, Ali ise İsa'yı siper alıyor. Ali ile buluşup Can'ın Sarıyer'deki evine gidinceye kadar bir saat kaybediyoruz. Evin bulunduğu arsaya yaklaşınca cep telefonundan Can'ı arıyorum. Yanıt veren yok. Bu kötü işte. Acele etsek iyi olacak. Etrafa bakınan Ali şaşkınlıkla söyleniyor. Gerçekten de ekip arabası yok. Nereye gitmiş bu salaklar? Cengiz'in marifeti Ali, anlamadın mı? Adam teşkilatta sevilen biri. Elindeki bütün kozları kullanıyor. Başka bir ekip istese miydik? Boş ver. Şu anda kime güvenebileceğimi bilmiyorum. Bu işi ikimiz halledebiliriz. Ederiz etmesine de başkomiserim. Bu adamların yaptığı şerefsizlik. Takma kafanı. Bu ilk değil, son da olmayacak. Yarım bırakılmış bir inşaatın önünü gösteriyorum. Neyse, bak arabayı şuraya park edelim. Cengiz evdeyse geldiğimizi fark etmesin. Söylediğimi yapıyor Ali. Sessizce iniyoruz arabadan. Dışarıda cam gibi bir gece var. Soğuk ama aydınlık bir gece. Kocaman bir dolunay bizimle birlikte eve doğru yürüyor. Yanımdaki Ali değil de Evgenya olsaydı, bir baskına değil de yemeğe gidiyor olsaydık, bu gümüşten ışık gecemizin romantizm kaynağı olabilirdi. Ama adım adım peşimizden gelen bu dolunay şu an bizim için büyük bir tehlike. Can'ı bir daha arasak mı başkomiserim diye soruyor Ali. Yok, boş yere Cengiz'i uyandırmayalım. Cengiz gelmiş midir diyorsunuz? En kötü ihtimali düşünmek lazım. Ama belki de Can telefonu duymamıştır. Banyoda ya da tuvalettedir. Ali bunları anlatırken gözlerim yolun kenarına park edilmiş siyah bir Ford'a takılıyor. Elimle aracın ön camındaki logoyu gösteriyorum. Orada ne yazıyor Ali? Yardımcım gözlerini kısarak okumaya çalışıyor. Araba kiralama şirketinin logosu. Gözümüz aydın. Cengiz gelmiş Ali'cim. Silahımı kılıfından çıkarıyorum. Yardımcım da artık soru sormuyor. Muhtemel bir çatışma için o da silahını hazırlıyor. Arsaya girmeden önce yandaki bahçenin çok yüksek olmayan duvarının ardına gizlenerek binayı gösteriyorum. Bak Ali, işte ev şurası. İkinci katta ışık var başkomiserim. Haklısın, yukarıdalar. Elimle boş arsayı gösteriyorum. Eve ulaşmak için bu arsadan geçmemiz gerekiyor. Yaklaşık 500 metrelik bir açık alan diye mırıldanıyor Ali. Hızlı davranmalıyız başkomiserim. Evet, hızlı ve sessiz. Ben önden gideceğim, sen arkadan gelirsin. Hem beni de korumuş olursun. Eve yaklaşınca heykeller göreceksin, şaşırma. Zaten oraya ulaştık mı işimiz kolay. Heykeller bizi gizler. Ev dupleks, girişi alt kattan. Can'a kapıyı kimseye açmamasını söylemiştim. Yani Cengiz'in eve zili çalarak girdiğini sanmıyorum. Öyle olsaydı Can bizi arama fırsatı bulabilirdi. Muhtemelen alt kattan girmiştir içeri. Mutfak penceresi, bahçe girişi gibi bir yer bulmuş olmalı. Biz de aynı yerden girebiliriz. Ali arsayı incelemeyi bırakıp ilgiyle beni dinliyor. Gerekmedikçe ateş etmek yok diye uyarıyorum. Biliyorsun bize Cengiz'in ölüsü değil dirisi lazım. Biliyorum başkomiserim. Hadi o zaman Allah yardımcımız olsun. Cep telefonlarını unuttuk. Haklı, telefonlarımızı kapatıyoruz. Olmadık bir zamanda çalıp da bir çuval inciri berbat etmesinler diye. Artık Cengiz'le yüzleşmeye hazırız. Duvarın arkasından çıkıp hızla arsaya dalıyorum. Etraf o kadar aydınlık ki ayaklarımın altından akıp giden toprakta geçen yazdan kalan kurumuş çakır dikenlerinin taçlarını bile seçebiliyorum. Yani Cengiz kafasını kaldırıp pencereden bakacak olsa anında görür bizi. Ancak şansımız yaver gidiyor. Heykellere ulaşıncaya kadar hiçbir sorun yaşamıyoruz. Heykellerin arasına girince duruyoruz. Ben Paulus'u, Ali ise İsa'yı siper alıyor. Evden görüldüğümüze dair ne bir hareket ne de bir işaret var şimdilik. Ne de olsa İsa da Paulus da yanımızda. Yani bu gece tanrılar bizimle. Biraz soluklandıktan sonra elimle binanın arka tarafını gösteriyorum. Ali başını sallayarak anladığını belirtiyor. Mümkün olduğu kadar heykellerin gölgesinde kalarak evin arkasına ilerliyoruz. Henüz tamamlanmamış iki heykelin arasından alt kata bakıyorum. İçerisi karanlık, hiçbir şey görünmüyor. Eğer Cengiz orada bir yerde pusuya yattıysa kuş gibi avlar ikimizi de. Avlarsa avlar, artık duracak halimiz yok. Heykellerin arasından süzülüp alt katın yan duvarına atıyorum kendimi. Ali de peşimde. Pencerelerin önüne geldiğimizde eğilerek binanın arkasına kayıyoruz. Evet, yanılmamışım. Arkadaki küçük bahçeden içeri açılan kapının camı kırık. Cengiz önce camı kırmış, sonra elini sokup kapıyı açmış olmalı. Ben de elimi kırık camdan sokup kapının ardındaki anahtarı çeviriyorum. Kapı usulca açılıyor. Artık çok daha sessiz olmalıyız. Dışarıdaki rüzgarla birlikte süzülüyoruz içeriye. Bir süre duvara yaslanıp gözlerimizin karanlığa alışmasını bekliyoruz. İçerideki eşyaları seçmeye başlayınca girdiğimiz yerin kiler olduğunu anlıyoruz. Hafif adımlarla kilerden çıkıyoruz. Geniş bir salon açılıyor önümüzde. Islak toprak, küf karışım bir koku geliyor bir yerlerden. Salonun orta yerinde büyükçe bir tezgah var. Etrafta işlenmemiş mermerler, demir kalıpları, ağzı açık çuvallar, bir sürü ıvır zıvır. Ali omzuma dokunuyor, yukarı çıkan merdiveni gösteriyor. İkimiz de merdivene yaklaşıyoruz. İşte o anda duyuyoruz Can'ın haykırışını. Ah, hayır, yapma! Dur bakalım, diyor Cengiz'in o çok iyi tanıdığım sesi. Hemen bağırmaya başladın. Daha yeni ısınıyoruz. Sabaha kadar buradayız evladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde başka sürprizler de olacak. Mesela aşağıya inebiliriz. Oradaki alet edevata çok ilgimi çekti. Keskiler, kerpetenler, çiviler bile var. Şu İsa'yı çarmıha çaktıkları türden çiviler. Yapma lütfen, diye yalvarıyor Can. Benden ne istiyorsun? Anlatmanı istiyorum. Çıplak tende patlayan bir tokat sesi. Ah, vurma lütfen, vurma. Ne istersen anlatacağım. Anlatacaksın tabii, diyor Cengiz, acımadan, duygudan yoksun sesi. Bütün hayatını anlatacaksın. Ananın rahmine düştüğün anı bir de öğrenmek istiyorum. Babanın nasıl soluk soluğa kaldığını, annenin nasıl zevk çığlıkları attığını, bunların hepsini hatırlayacaksın. Sonra da uslu uslu bana anlatacaksın. Öncekinden daha güçlü bir tokat sesi yankılanıyor evin içinde. Ah, anladın mı Can? Sana kimlerle uğraştığını göstereceğim. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak, yoksa çocuğun canını okuyacak bu hayvan. Yavaşça tırmanmaya başlıyoruz merdivenlerden. Demek beni Mali'nin evine girerken gördün. Hı, söylesene Can, neden konuşmuyorsun? Nevzat'a öyle söylemişsin, yalan mı? Bilmiyorum, diyor Can'ın ürkek korkmuş sesi. Birini gördüm ama dur, yapma. Ses yeni bir tokatla kesiliyor. Ardından yere düşen bir iskemlenin gürültüsü duyuluyor. Ali ile birbirimize bakıyoruz. Sessizliğimizi koruyup adımlarımızı hızlandırıyoruz. Bak düştün işte, diye aşağılamayı sürdürüyor Cengiz. Daha sandalyede oturmayı bile beceremiyorsun. Bir de boyundan büyük işlere kalkmışsın. Merdivenin üst basamağına vardığımızda Cengiz'i yere düşen Can'ı bağlı olduğu iskemleyle birlikte doğrulturken buluyoruz. Ne yazık ki yüzü merdivene dönük ama Can'ın iskemlesiyle uğraştığından bizi şimdilik göremiyor. Ancak Can hemen fark ediyor bizi. Fark eder etmez de heyecana kapılıyor. İskemlesinde umutla kıpırdanmaya başlıyor. Cengiz öfkeyle başını kaldırıyor. Rahat dur. İşte o anda görüyor bizi. Hiç paniğe kapılmıyor, sadece dudaklarında yılışık bir gülümseme beliriyor. Silahını çekerek iskemlenin arkasına pusuyor. Vay, kimler gelmiş, diyerek çektiği silahı Can'ın başına dayıyor. Bir adım daha atarsanız onu öldürürüm. İkimizin de tabancası Cengiz'in, daha doğrusu Can'ın sandalyesine çevrili. Ancak pek şansımız yok ama Cengiz'in durumu da o kadar iyi değil. Teslim ol Cengiz, diyorum. Buradan çıkman imkansız. Göreceğiz. Eğer ben buradan çıkamazsam siz de çıkamazsınız. Bu entel oğlanla ikinizden birini götürürüm yanımda. Bir an silahını bana doğrultuyor. Mesela senin Nevzat. Bir adım öne çıkıyor Ali. Tetiğe dokunursan seni delik deşik ederim. Cengiz küçümseyen gözlerle süzüyor onu. Aa, bizim deli bozuk da buradaymış. Sahi sen neden Nevzat'ın kıçından ayrılmıyorsun Ali? Ali'nin gergin yüzü yumuşuyor, gözlerine neşeli bir ifade yerleşiyor. İş büyük çünkü, diyor iyice alaya vurarak. Emirler yukarıdan geliyor, çok yukarıdan, çok derinden. Karar değiştirmişler, sizin gibilerin tümünü temizleyeceklermiş teşkilattan. Bunun için de bizi görevlendirdiler. Operasyon biraz uzun sürecek tabii. Ama bittiğinde Nevzat Başkomiserim İçişleri Bakanı olacak, beni de Emniyet Genel Müdürü yapacak. Bu yüzden birlikteyiz. Baştan büyük bir ciddiyetle dinleyen Cengiz sonunda anlıyor Ali'nin kendisiyle dalga geçtiğini. Ben öyle duymadım ama Nevzat senin öz babanmış, öteki baban bu yüzden çocuk esirgeme kurumuna teslim etmiş seni. Hı? Buna ne diyorsun yuva çocuğu? Ne diyeceğim? Kendi hayat hikayenle benimkini karıştırma derim orospu çocuğu. Güçlü bir kahkaha atıyor Cengiz. Ne kadar ayıp. İnsan hiç müdürüne küfreder mi? Bu çocuğu hiç iyi yetiştirememişsin Nevzat. Şu iş biraz yatışsın, sizi disipline vereceğim. Tabii sağ kalanınızı. Silahını bu kez Ali'ye çeviriyor. Yok Nevzat, seni vurmayacağım. Bu yuva çocuğunu vuracağım. Dün akşam anladım, sen kafayı iyice yemişsin. Ölmekten korkmuyorsun. Seni öldürmek iyilik olur. Seni karınla kızına kavuşturmaya niyetim yok. Ama bu yuva çocuğunu öldürürsem vicdan azabın ikiye katlanır. Aklını başına topla Cengiz diyorum. Yapmayacağını bile bile. Teslim ol. Suçsuzsan biz de seni destekleriz. Sen beni destekleyeceksin Nevzat. Ayağını kaydırmaya çalıştığın adamı mı destekleyeceksin? Sol eliyle arkadan canın başına vuruyor usulca. Bu zibidiyle birlikte sinsice hazırladığın plandan vaz mı geçeceksin? Başarıya bu kadar yaklaşmışken. Sen aklını yitirmişsin Cengiz diyorum. Sen hakikaten paranoyaksın. Zaten bu yüzden öldürdün Selim'le Mehmet'i. Birden öfkeleniyor. Selim'le Mehmet'i ben öldürmedim. Elindeki silahın kabzasını sertçe canın başına indiriyor. Onları bu puşt öldürdü. Canın başı öne doğru savruluyor. Cengiz hiç aldırmadan benimle konuşmasını sürdürüyor. Ama sana niye anlatıyorum ki bunu? Zaten biliyorsun. Entrikanı da bunun üzerine kurdun zaten. Yanılıyorsun diyecek oluyorum. Artık dinlemiyor. Silahının namlusunu yeniden canın başına dayıyor. Bu kadar yeter. Ya basın tetiğe ya da atın silahlarınızı. Silahlarımızı atmayacağız. Bunu yapmayacağımızı biliyorsun. Ama seni vurmak da istemiyoruz. Canı bırak git. Olur, bırakayım, siz de beni köpek gibi vurun. Hayır, onu bırakmayacağım. Siz silahlarınızı atacaksınız. Ali bana dönüyor. Böyle olmayacak başkomiserim. Bu adam canı nasıl olsa vuracak. Basalım kurşunu gitsin. Blöf mi yapıyor yoksa ciddi mi, ben bile anlayamıyorum. Gözlerim cana kayıyor. Burnunun üzerindeki yara açılmış. Dudağından akan kan çenesini kızıla boyamış. Bedeni yaprak gibi titriyor. Hayır Ali, her şey kitabına göre olacak. Aferin Nevzat diyor Cengiz. İşte sağduyulu bir adam. Hiç heveslenme Cengiz, silahları bırakmayacağız. Vurmak istiyorsan vur canı, işimiz kolaylaşmış olur. Büyük yanlış yapıyorsunuz diyor ama sesindeki kararsızlık onu ele veriyor, canı vurmayacak. Bir süre gözleri benim ve Ali'nin üzerinde geziniyor. Boş yere polis kanı akmasın. Siz bana komplo kurmuş olsanız da benim elim tetiğe gitmiyor. Ama başka çarem kalmazsa yaparım. Biz çekip gideceğiz buradan. Bunları söylerken boşta kalan eliyle de canı sandalyeye bağlayan ipleri çözmeye başlıyor. Eğer engel olmaya kalkarsanız polis olmanıza bakmam, basarım kurşunu. İpler çözülünce yavaşça ayağa kalk diye emrediyor cana. Ters bir hareketini görürsem gebertirim. Usulca doğrulan canla birlikte ayağa kalkıyor. Şimdi ikisi de ayakta. Rehinesinin gövdesi onu bizden koruyor. Çekilin oradan diye bağırıyor. Merdivenin önünden çekilin çabuk. Bir an göz göze geliyoruz. Eğer üçümüzden biri tetiğe basacak olsa ortalık kan gölüne dönecek. Ali'nin gözleri bende. Başımla çekilelim diye işaret ediyorum. Ali merdivenin sağına, ben soluna geçerek yolu açıyoruz. Hayır, ikiniz de sola geçin. Duraksadığımızı görünce silahının namlusunu zavallı canın burnunun deliğine dayıyor. Ne diyorum size, duymuyor musunuz? Uçurayım mı kafasına? Çaresiz dediğini yerine getiriyoruz. Aferin, sonunda müdürünüz olduğumu hatırladınız. İşleri yolunda gidiyor ya, neşesi yerine geldi alçak herifin. Hafifçe aksayan ayağıyla birlikte canı da sürükleyerek ilerliyor. Merdivenin başına gelince rehinesini sola, yani bize döndürüyor. Yan yana ineceğiz merdivenlerden diyor. Adımlarına dikkat et Can. Eğer bir yanlış yaparsan... Cengiz'in gözleri üzerimizde, silahının namlusu Can'ın boynunda, merdivenden yan yan inmeye başlıyorlar. İnerken de konuşmayı sürdürüyor. Tekrar görüştüğümüzde elimde kanıtlar olacak. O zaman ikinizin de anasını sikeceğim. İşte bu küfür Ali'yi çileden çıkarıyor. Neler olacağını aldırmadan asıl biz senin ananı sikeceğiz diye bağırarak merdivenlere doğru birkaç adım atıyor orospu çocuğu. Ali'nin kendisine saldıracağını sanan Cengiz silahı rehinesinin boynundan çekip Ali'ye doğrultuyor. İşte o anda Can hiç beklemediğim bir davranışta bulunuyor. Başının arkasıyla Cengiz'e kafa atıyor. Cengiz geriye doğru savrulurken tetiğe basıyor. Kurşun bizim Ali'nin başının birkaç santim üzerinden geçerken Can çevik bir hareketle dönüyor. Cengiz'in kendini toparlamasına fırsat vermeden onu yakalayıp merdivenlerden aşağıya sürüklüyor. İkisi birden düşmeye başlıyorlar. Ali önde, ben arkada peşlerinden iniyoruz. Aşağı indiğimizde önce Can'ı buluyoruz. Merdivenin dibinde, yerde acı içinde kıvranıyor. Bir kapının açıldığını duyuyoruz. Sesin geldiği yöne bakınca Cengiz'in evin giriş kapısından kaçtığını görüyoruz. Ali hemen peşine düşüyor, ben de arkalarından. Ama merdivenden inerken bileğimi incittim ne? Ayağımın üzerine bastıkça acıyor. Hızlı hareket edemiyorum. Kapının önüne geldiğimde bir silah patlıyor. Birinin "Ah!" diye bağırdığını duyuyorum. Bu bizim Ali. Dolunayın aydınlığında elinden akan kanı görüyorum, silahı yerde. Aynı anda Cengiz'i fark ediyorum. O henüz beni görmemiş. Pavlus heykelinin arkasından çıkıyor, silahı Ali'ye çevrili. İkinci kez ateş edecek. Silahımı doğrultuyorum. Dur diye bağırıyorum. Cengiz önce başını çeviriyor, göz göze geliyoruz, sonra silahını doğrultuyor. O anda basıyorum tetiği. İkimizin silahı da aynı anda patlıyor. Arkamda kırılan bir cam sesi duyuyorum. Cengiz olduğu yerde sendeliyor, sonra Pavlus'un ayaklarının dibine düşüyor. Silahımı hasmımın üzerine tutarak Ali'ye yaklaşıyorum. Ali evladım iyi misin? İyiyim başkomiserim, iyiyim. Merak etmeyin. Elimden yaralandım sadece. Siz Cengiz'e dikkat edin. Herif yedi canlı. Yine bir iş açmasın başımıza. Tabancamı bir an bile Cengiz'in üzerinden çekmeden yaklaşıyorum. Kıpırdamadan yatıyor. Silah sağ omzunun hizasına düşmüş. Her ihtimale karşı tabancasını ayağımla uzaklaştırıyorum. Yüzüne Pavlus'un gölgesi düştüğü için göremiyorum. Bir süre izliyorum onu. Evet, hiç hareket yok. Usulca yaklaşıyorum. Ayağından tutup dolunayın ışığına çekiyorum. Çekmenin şiddetinden başı sola düşüyor. Gözleri şaşkınlıkla ayakları dibinde yattığı Pavlus'a dikilmiş, dolunayın ışığıyla aydınlanan alnının ortasında kara bir delik. 34. Ya kan dökeceksiniz ya da kanınız dökülecek. Hastane oldukça yoğun, Boğaz'da İngiliz turistleri taşıyan bir minibüs denize uçmuş. Yaşlı iki İngiliz boğulmuş, çok sayıda yaralı var. Doktorlar, hasta bakıcılar oradan oraya koşuşturuyor. Bu yoğunluğa rağmen bizimle ilgilenecek fırsatı buluyorlar. Aslında Ali'nin de Can'ın da hayati tehlikesi yok. Kurşun Ali'nin elini sıyırmış, derin bir sıyrık ama tendonları zarar görmemiş. Tedavisini yapıp elini sarıyorlar. Can'ın durumu biraz daha kötü. Düşerken başını çarpmış. Baş dönmesi var, biraz da midesi bulanıyor. Tomografi film çekiliyor, doktorlar anlamaya çalışıyorlar. Kanama gözükmüyormuş. Yine de kafa travması geçirmesinden korkuyorlar. 24 saat müşahede altında tutması gerekirmiş. Yüzündeki yaraları tedavi ediyor, serum bağlıyorlar.